Ben Gaziantep Yavuzeli'ne bağlı Bülbül köyünde doğdum. Kuzu yatağından ayrılmışlar. Alevi bir köydü. Hani şey, biraz da şey olmadı, öne çıkmasa. Orada büyüdüm ama ben şey olmadı benim için. Hani böyle Alevilik falan hiçbir şey anlatmadılar. Biz boş yaşadık aslında biraz. Hiçbir şey öğrenmedi benim için. Çünkü tüm orada hani köyü hepsi aynı olduğu için hiç böyle şeyler konuşulmazdı. Böyle şeyler anlatılmazdı. Bazen yanımızda 12 Eylül'den işte yaşadıkları ağzından onlarla büyüdük o şekilde. Ama hiçbir şey Alevi'yiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye bize bir şey anlatmadılar. Ben Alevi olduğumu Antep'e geldikten sonra, evlendikten sonra öğrendim. Çep ne olduğunu burada öğrendim. Bilmiyordum yani biz Çepliyiz. Yavuzeli'ne bağlı 14 tane köy var. Çepli köyleri. Çepli olduğumuzu ben burada öğrendim. Ben Çepli olduğumu bilmiyordum yani. Burada öğrendim ya. Yani köyde yaşardık. Biz köyde yaşıyorduk çocukken. Ben ilkokul mezunuyum. Babam çiftçi benim işte. Daha önce hayvanlarımız vardı. Oğlak kuzu giderdik dağda. İşte okula giderdim. Okul arası öğlen bile geldiğimizde öğlen yemeğini hemen ayaküstü atıştırırdık. Sonra da daha o bir saat şeyde arada bizi kuzu oğlak gitmeye gönderirlerdi. Biz o şekilde büyüdük. İşte okulum çok şey değildi yani. Çok iyi bir öğrenci değildim. Çünkü zamanım olursa dersime hiçbir zaman için zaman ayıramadım. Bize ona anlatmadılar. Yani o dersin ne kadar önemli olduğunu bize hiçbir şey vermedi ailemiz yani. Sıradanmışım da büyüdük işte öyle yani. Ben 79 doğumluyum. 79'a doğdum. 41 yaşında oluyorum galiba. 40-41 yaşlarındayım şu anda. Ya köyümüz çok güzel bir yerde. Herkes için vatanı tabii ki şeyi o doğduğu yer daha tatlı olur, daha güzel olur. Güzeldi köyümüz. Arkadaşlarım vardı, kız arkadaşlarım. İşte bize erkeklerle oynamayın işte böyle şeyler yaparlardı. Yani erkeklerle oynadığımızı görürlerse kızardı ama ben de top oynamayı çok severdim yani. Babamın görmediği yerde, ailemin görmediği yerde gider top oynardım. İşte biriler söylerse, işte yine top oynar derse babam bazen kızardı. Ben yine de yasaklar tatlıdır ya, hepten giderek top oynardım o şekilde. İşte kız arkadaşlarım vardı, kitaplardı. Dediğim gibi oğlak gütmeye giderdik, çobanlık yapardık yani. Bizim köyümüzde suyu yoktu. Üç köy ötesine yaklaşık 5 kilometre vardı. Su çekerdik. Suyumuz yoktu köyde. Bundan 20 yıl önce, 25-30 yıla yakın önce suyumuz yoktu yani. At arabalarıyla, hayvanlarla su almaya giderdik biz. Köyde su olmadığı için. Yani
Peki.
çok zor şartlarda su çok önemli bence. Hayatın en önemli şeyidir bence. Yaşamın en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Ya o susuzluğu biz gördük, biz yaşadık. Çok zordu. Çok yani böyle inanılmaz derecede çok zor şartlarda kışın yazın bu şekilde su taşıdık biz. Ya bilmiyorum hani onu niye vermediklerini hala çözmüş değilim. Artık hani yani böyle hani onlar erkek hani farklı cins sen farklı cinsin herhalde bu tarz bundan dolayıdır sanırım yani şu an öyle koyuyorum adını. Herhalde ondan dolayıdır işte hani sana yani şu an öyle düşünüyorum şu an için. Herhalde taciz mi der artık herhangi bir şey mi yapar öyle düşünüyorlardı herhalde ondan dolayıdır başka şey olamaz yani. Hani o farklı cins ya ondan. Bu genelde kadın ağırlıklı kadınlar çok daha çok eziliyorlardı. Bir de şey vardı o dönemde biçer yoktu bizim köy yani kırsal olduğu için şey gelmiyordu. Bu biçer falan bizim köye giremiyordu. Elle yiyorlardı biz olmayı. Buğdayı, arpayı işte onları elle yiyorlardı. Onda bile yani kadın ağırlıklı genelde çalışırdık yani. Ben zaten hani şunu şey yapayım söyleyeyim. Ben köyde çok kalmadım. Ben 16 yaşında evlendim. Ailemin isteği üzerine. Benden 10 yaş büyük birisiyle evlendirdiler beni. Ama
Yani.
şansıma neyse ki adam iyi çıktı da şu an iyiyim yani. Evlendiğim insan şeydi, teyzemin kaynıydı. Ben hayatımda hiç görmedim. O beni görmüş. Bir defa görmüş. Orada da işte teyzeme söylemiş. Demiş bu kız nedir, necidir, kimdir, kimdir. İşte demiş o da yeğenimi kızı. Bunu bana verirler mi demiş. O da demiş bir gider isteriz verirlerse demişler. Benim haberim yok yani tabii bu arada hiçbir bilgim yok. Aileme telefon ediyorlar, konuşuyorlar işte. Onlar da kızın yaşı küçük deyince babamın gönlü olmamış. Hani arada teyzem var ya işte iyidir kaçırmayın işte çok iyi bir insan falandır deyince işte gönüllerini ediyorlar. Sonra ben istemeye geldiler. Ben istemeye geldikleri gün öğrendim beni istediklerini. O gün öğrendim aynı gün. Hatta yemek falan şeyi geçtikten sonra çok doğru öğrendim böyle gitmeye yakın. Dediler biz seni istemeye geldik dediler ama benim dünyam ne oldu biliyor musun? O anda böyle kaynar su üzerlerime döktüler. Yani hani ben kendimi daha hala çocuk hissediyorum. Kendimi çok kötü hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım titredi, boşaldım. Yani bayağı bir kötü oldum. Sonra kendime geldim. İşte yani 16 yaşındaki çocuktan ne bekleyebilirsin ki? İşte bana dediler ki gönül sen istiyor musun? Ben de o korkuyla o şeyce şeyle dedim hani ben bir şey diyemem babam bilir. Şu an olsa öyle bir şey söylemem mümkün değil yani. Onlar da işte gönüllü gönülsüz verdiler. Evlendim işte. 18, 17 yaşın ortalarında işte evet 17 yaşında anne oldum ben. Oğlumla benim aramda şu an 17 yaş var büyük oğlumla. Vallahi benim hayallerim o zamanlarda böyle türkü söylemeyi çok severdim ben. Hep böyle türkü söylemek isterdim. Yani öyle farklı şey çok uçuk noktalarda değil de böyle türkü söylemeyi çok severdim. Dedem hep derdi, kızım sen söyle ben de dinleyeyim derdi. Ben hep türkü söylerdim. Hep böyle sanatçı olma bir şeyim vardı yani o dönemlerde. Sanatçı olacağım derdim. O zamanlarda da bu Belki Sakkale falan çok böyle şeydi. İşte ben de derdim ki belki Sakkale gibi ben de sanatçı olacağım dedim. Göreceksiniz dedim. Hep böyle gülerlerdi bana. Ben türkü söylemeyi çok severdim yani. İşte çok fazla bir hayalim yoktu. Hani bir şey görmüyorsun. Ben dünyamı bizim köyün yani dört bir kenarı şeydi, dağdı. Ben dünyayı o dönemlerde sadece oradan ibaret zannederdim. Yani o dağın arkasında ne var ne yok diye çok merak ederdim. Ama ben dünyayı sadece orada zannederdim. Ve derdim ki hala da gülerim o şeyimi. Dünya dedim ne kadar büyüktür, ne kadar geniş yer dedim. Hani o dönemlerde çok televizyon, internet, telefon tarz şey olmadığı için, bir şey görmediğimiz için biz dünyayı orada zannederdik. Yani benim gibi bütün arkadaşlarım öyle düşünürdü yani. Sadece ben değil. Merak ederdim yani dışarıyı çok merak ederdim. Acaba dışarıda ne var, ne yok. Tabii ki insan istiyor yani bazen hani ne var ne yok dışarıda senin dünyanın dışında neler oluyor neler bitiyor. İnsan merak ediyor. Merak ediyor. Dört kardeş, iki kız iki oğlan. En büyükleri ben. Kardeş ilişkilerimiz iyiydi. Yani öyle çok şey değildi. Erkek kardeşler bizden küçük olduğu için aramızda üçer dörder yaş vardı. Hep İyiydi ya kardeşlerimle aram çok iyiydi her zaman için yani öyle çok şey olmadı. Anne babayla da aram çok iyiydi ama şey benim annem de çok ders korktu insandı babam da çok ders korktu. Korkumuzdan hiçbir yere kıpırdayamadık biz. Çok da özellikle annem çok despot bir kadındır hala da öyledir yani çok böyle şeydir. Annem de hiç ailem yok erkek kız falan öyle şu bu. Herkes aynı davranırdı. Olacaksa olacak hemen yapacaksın yapacaksın. Kalkacak otur otur kalk kalk öyle yani çok despot. Babam da çok böyle şeydir. Bak çok naif, çok düzgün, çok temiz bir insandır ama babamda da böyle bir şey vardı yani. Hani şu anda onu atlatmıştırım da şu anda inan olsun yani erkeklerden çok bizim iki kız kardeştir. Bize daha çok değer verir ama o dönemde öyle değildi. O zamanlarda acaba hani şöyle düşünüyordur belki hani ben bunları serbest bırakırsam kaçarlar mı giderler mi? Belki de öyle düşünüyordur bilemiyorum. Ama şu anda hiç öyle o tarz şeyleri kalmadı bitti. Bize kardeşlerinden daha çok değer verir şu anda. Ama önce bize bayağı bir şey yap, sıkı yönetim yapardı yani. Hiçbir yere bırakmazdı, bir düğüne gidemezdi. Mesela dedim ya biz 14 köy, bizim köyümüz Kuzu Yatağı köyü vardı. Oradan ayrılmaydı. 27 hanelik bir köydü. Biz çok küçük bir köyde büyüdüm ben. 25-26 bilemedin 27 tane ev vardı şeyde köyde. O köyden ayrılmışlar daha önce 50'li yıllarda mı 60'lı yıllarda mı tam ben bilemiyorum. O dönemlerde ayrılmış oradan. O köye bile gittiğimiz zaman hemen düğüne falan gittiğimiz zaman hemen geri dönerdiniz. İzin vermezdi orada kalmama. Hemen gidin geri tekrar hemen gelin derdi yani düğünde. O şekilde giderdi. Annemle babamın arası çok iyiydi. Ben mesela hiç babamın annemi gördüğünü hiç bilmiyorum. Hiç görmedim. Hiç gördüğünü görmedim yani. Ama şey sözlü münakaşa sürekli olurdu aralarında. Ama babam hiç annemi görmedi yani. Görmedim ben hiç. Çocukluğumda bile görmedim. İşte istemeye geldiklerinde biraz komik olacak ama ben misafir geldi diye hani köyde tavuk falan keserler ya. Ben hayatta böyle havluda şey kovalıyorum, tavuk kovalıyorum. Yani misafirlere yemek yapacağız diyorum. haberim yok ben istemeye geldiklerinde. Kimsen biraz daha ona göre davranırsın. Yani ben havluda tavuk kovalıyorum. İşte neyse yemek falan yenildi sonra. Ben kafamda diyorum, babamın bir tane amcasının kızı var herhalde diyorum, onu istemeye geldiler. O çünkü yaş olarak benden bayağı büyük, çok büyük bizden yani. Orada diyorum hani yemeğe herhalde utandılar, bizden yiyecekler. Ondan sonra akşama oraya gidecekler diye düşünüyorum. Aralarında bir şey var ama benim yanımda konuşmuyorlar, bir şey demiyorlar. Neyse aradan işte dediğim gibi yemek yendi falan, tanıştan mevzuya geldiler. O arada işte teyzem dedi biz de seni dedi istemeye geldik dedi. Ben kim onu bile tanımıyorum. Kim dedim. Nasıl yani dedim. Ama dediğim gibi az önce dedim ya çok kötü oldum. Çok kötü hissettim kendimi. Dedi benim de kaynım dedi. Vardı ya dedi. Hani ben buraya ilk defa Antep'e geldiğimde teyzem bile gelmişti. Orada böyle bir 3-5 dakika görmüştüm adamı ki ben yani benden yaş olarak bayağı var ya aramızda. Evli birkaç tane çocuğu vardır diye düşünüyordum. Yani öyle çünkü büyük yaş farkı çok fazla arada. Niye dedim o evli değil miydi ki dedim öyle deyince. Yok dedi evli değil dedi. Sen istiyoruz dedi ona dedi. Ben ama hiçbir şey diyemedim zaten orada kaldım öyle kal geldi bana öyle kaldım. Sonra işte benim yanımda istemediler. O ön görüşmeymiş onda gelmişler sonra istemeye geldiler zaten hemen aniden bir anda yüklük girdi parmağıma. O şekilde oldu yani. İstemişler gitmiş. Tatlı yendi öyle çok şaka tatlı bir şey yapmadılar öyle şey olması diye. Aile arasında bir de köyden çağırdılar biraz işte davet ettiler. Geldiler işte tatlı falan yendi. Yüzük taktılar. Ben bu arada şeye de gelmedim yüzük almaya da gelmedim. Tarif üzeri verdiler yüzüğü. Onlar kendiler aldı getirdiler. Ayakkabı numaramı kendiler sordular babama mı anneme mi sordular ayakkabı numaramdan falan işte kıyafet alacaklar tahminleri aldıkları kıyafetler gelmedi bana ben çok zayıftım o zamanlar geldiler tekrar değiştirdiler işte öyle bir şeyler oldu bayağı bir ama yine de işte oluyor biraz yani zor geçiyor hani bilmediğim bir ortam bilmediğim tanımadığım bir insan bir anda hayatı beraber yaşayacaksın ama adamı hiç tanımıyorsun hayatında görmemişsin. Ve sen o adamla bir hayat ömür sürdüreceksin. Dediğim gibi benim şansım sadece orada biraz iyi gitti. Adam iyi çıktı. Neyse ki bana bir şeyi olmadı. Yani bir şiddet uygulamadı. Sürekli iyi bir şey yapardı. Böyle iyilikle, güzellikle. Yani ben önceleri yapamadım böyle. Yaklaşamadım. O ilk güne de geleceğim. İşte kına yanacak. Kına yanarken... Ben tabii böyle korkuyorum hani yarın ne yapacağım ben diye onun korkusu var içinde. Ben diyorum Allah'ım ben yarın ne yapacağım yani hiç öyle hala böyle şu an bile onu anlatırken o anı yaşamış gibi kötü oluyor insan. Sonra işte bir arkadaşıma demiş önce bir dakika bana baksın. Herhalde o da fark etmiştir o korkuyu falan bilmiyorum. Dedi dedi yarın için hiç korkma dedi. Sen nasıl istersen öyle olacak. Ya ben o zaman rahatlama başladı. Dedim iyi o zaman sıkıntı yok. Neyse. O gün atlattık her gün geldi işte düğün olacak. Ben korkuyorum hani düğün çalmıyor oluyor ama ben akşamdayım. Allah'ım ben ne yapacağım ne edeceğim. Yani ilk defa bir insanı karşısında farklı bir durumda çıkacaksın. Adam bana öyle söyledi ama bir de var ya hani şu kan meselesi var ya. Ailesine ne diyecek o? O aileye ne diyecek? O da var. Neyse ana geldik ben korkuyorum bayağı bir titriyorum dedi sakin ol dedi rahat ol Yani sen istersen olacak, istemezsen olmayacak. Ama benim kafam bu defa da annesi babası o şeyi isteyecekler ya. Ona ne diyecek, ne cevap verecek? Neyse işte o anı yaşadıktan sonra bayağı bir kötü oldum ben. Çok kötü hissettim kendimi. Yaklaşık 2 ay boyunca ben bir daha yanıma yaklaştırmadım. O ben isteyene kadar dedi sen ne zaman istersen hiç dedi. Benim eşimle bu arada devrimci bir ailede yaşamış. Ondan dolayı böyle olgun davranıyor. Ama ben tanımıyorum adamı yani. Ben tanımıyorum. Neyse biz bu bayağı bir 2-3 ay böyle yaşadık yani. Bu sefer de diyorlar hamile misin? Çocuk var mı? Hamile misin? Çocuk var mı? Ben eşime gelemiyorum bir çocuğum. İşte o şekilde yaşadım yani o günü. Çok gerçekten çok kötü bir durumdu. Belki şu an olsaydı o gerginliği yaşamazdım. Daha rahat olurdu, daha farklı olurdu her şey. Ama hiçbir şey bilmeden bir çocuk aklıyla hareket ediyorsun. Çocuksun. Yani o psikoloji gerçekten çok kötü. Biz eşimle yaklaşık herhalde bir 2 ay falan bana hiç yaklaşmadı. O da artık sıkılmaya başladı. Çünkü yanıma geliyor, ben korkuyorum, geritiyorum, korkuyorum, geritiyorum. Sonra işte bayağı zaman sonra artık acı çeke çeke oldum. Çocuk da 1 yıl 2 ay sonra çocuğum oldu benim. Aynen. 1 yıl 2 ay sonra. Hamile olduğumu da öğrendiğimde çok kötü hissettim. Yine hani normalde insanlar mutlu olur ama ben o çocuğu nasıl doğuracağım, nasıl çıkacak oradan? İşte bakabilecek miyim, bakamayacak mıyım? Zaten ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağız? İşte benim annem demiş ki ben bir de uykuya çok düşkündüm. Ben daha önce çok uykuyu severdim. İşte o çocuk demiş doğduğunda onu bir yatağa koymaz öldürür uykuda demiş. Ama o şey sana geliyor sanki o çocuk doğduktan sonra o şey anne içgüdüsü herhalde seni uyandırıyor yapıyor işte. Rezil bir şekilde büyüttüm yani bayağı bir zorluk çektim. Hani çok varlıklı bir ailede değilim ben yani çok varlı olan bir insan değildi. Şimdi sadece bir göz odaya ben görmedim evi dizmişlerdi. Sadece bir oda bir de küçük mutfak tarzı bir şey vardı. Oraya dizmişlerdi. Gündüz elektrik kaçtığı zaman bile gece şey gündüz ev karanlık oluyordu gözükmüyordu. Bu şekilde 8 ay kadar bir yerde o şekilde oturduk. Sonra başka farklı bir mahalle gittik. Orada 2 odaydı. Çocuğu orada sordum işte. O 2 odalı evde. Ya bayağı zorluk çektim ben çocuk yokluk olaraktan yani maddi olaraktan. Eşim sadece asgari ücret alıyordu. Ben çalışamıyordum çocuktan dolayı. Bir de hani şehri bilmiyorum, yaşam tarzını bilmiyorum. Dedim ya ben o mahalleye gittiğimde Aleviliği, ondan sonra Çetin olduğumu, kendi kimliğimi bir başkasından öğrendim orada oraya gittiğimde. Çünkü biz onları hiç anlatmadılar. Yani hiçbir konu geçip şu yıl bu yıl demediler. Yani herhalde tanışan şey duymadılar, gerek duymadılar. Hiç demediler bize. Ben burada öğrendim işte. Konudan konuya geçiyorum sürekli kusura bakmayın. Orada da 2-3 ay bir şey çektik, gariplik çektik. Sonra da orada ben yaşlarda arkadaşlar geldiler sağ olsunlar işte tanıştılar bizimle. Yani bana çok değer verdiler sağ olsunlar okumuşlar işte ama hani onlar şimdi ben Aleviyim ya. Sonra bir arkadaşım aradan biraz geçtikten sonra dedi ki siz de Alevisiniz değil mi dedi. Ben de yani hani kulaktan dolma olarak evet ben Aleviyim herhalde Aleviyim yani. Siz farklı olduğunuzda siz de dedi işte dedi falan söndü falan bir şeyler oluyormuş dedi. O ne demek ya dedim nasıl yani dedim ben hiç öyle bir şey hayatımda hiç duymadım. Hiç öyle bir şey bir konu gerçekten hiç yanımda konuşulmadı. Nasıl yani dedim ben yani, ne anlamda dediğini anlamadım acaba elektrik kaçınca alıp diyor. Yani ben öyle algıladım. Nasıl yani dedim. İşte dedi sizde dedi kız falan işte farklı şeyler olmazmış dedi. Ne rast gelirse dedi. Ama ben anlamıyorum. Bir de ben çok köyde yetiştiğim için hatta şeye çok bayağı bir çok iyi niyetli davranırdım. Çok temiz, çok duruydum. Şu anda öyle değilim. Hani insanın gözü anla açılıyor ya. Ben herhalde 6-7 yıl o şekilde yaşadım. Antep'te hiçbir şey bilmeden, öğrenmeden. Kendi oturduğum sokağı bile bulamazdım bazen, nerede oturuyordum ben diye. Arardım, bu sokak mıydı, şu sokak mıydı. Antep'te de sokaklar hep birbirine benzerler. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Bütün sokaklar bu, özellikle kenar mahalle semtlerde. Sokaklar hepsinin aynısıdır. Geldiğin zaman kafan karışır, şura mıydı, bura mıydı diye. Ben oturduğum evi bile bazen bulamazdım yani. Çarşıyı Antep'e geldikten 4 yıl sonra öğrendim. Çarşıya gidip gelmeye, ama sadece kaybolmayayım diye aynı yerden gidip geliyordum. Kaybolurum, bulamam evi diye. O şekilde öyle söyledi işte kadın, kız bana. Dedim valla dedim, ben hayatımda ilk defa senden duyuyorum böyle bir şey dedim. Bilmiyorum dedim, ben duymadım yani dedim. Daha o kadar iyi niyetliyim ki, daha hani duymadım, bilmiyorum. Sonra işte zamanla beni tanıdılar, öğrendiler. Yani arkadaşım da şu an Kıbrıs'ta yaşıyor. O da bayağı bir ailesiyle, eşiyle sorunlu yaşadı. Benim dışımda hiç kimseye bir şeyini anlatmazdı. O kadar iyi dost olmuştuk ki biz. Yani onun annesi yokturdu. Analık elinde büyümüştü. Saçını yıkamaya bile bana gelir. Yani banyosunu yapmaya, şeye. Biz birbirimize bayağı bağlanmıştık. Bayağı bir şey olmuştu. Senin der her zaman yerin benim için yanımda ayrı ayrı der. Benim için de yani bir konu olsa bile benim için kavga eder. Yani öyle şey yapar. Destekler yani her zaman için. Eşim, kayınlarım 12 Eylül'de işte devrimcilik yaparken, bu da küçük çocukmuş ya. Annesi şeye göndermiş, Antep'e göndermiş, işte yengelerinin alışverişine girersin, şu işte dışarıdaki işlerini falan yaparsın diye. O da küçükmüş, buraya gelmiş. 12 yaşında Antep'e gelmiş onların yanına. Onlarla büyümüş. Onlarla şey yapmış. Kaynanam çok fena bir kadınmış herhalde anlattıklarına göre. Diktatörmüş yani o biraz. Kayınbabam iyi bir insandı. Çok öyle şey değildi. Olsa da hoş, olmasa da hoş gibi bir insandı. Ama kayınbabam çok felaket. Kaynanam çok fena bir kadınmış. Benim yanımda fazla kalmadı. Ben evlendikten bir yıl sonra zaten kadın öldü. Yaşlılardı. Yani şöyle bir şey de oldu. Ben kaynanama hiçbir şey diyemedim. Anne de diyemedim, hala da diyemedim, teyze de diyemedim. Hiçbir şey de. Çünkü kadın benim nenemin yaşıdıydı. Allah'ım ben ne diyeceğim kadına? Benim nenemle yaşıtlar, nenemin yaşıtıydı. Hiçbir şey diyemedim. Yani öyle kaldım. Bir şey söyleyemezdim. Aradan bir yıl geçtikten sonra da zaten 1,5 yıl kalmadık. Kendisi öldü. Köye de gitmedim. Onlar köyde yaşıyorlardı. Eşim buradaydı. Görümcemin bir tanesi yurt dışındaydı, bir tanesi de ben evlendikten bir iki yıl sonra da, bir yıl sonra falan da o evlendi, annesi ölmezden birkaç ay önce evlendi. Onun yaşı bayağı büyük, bir kıta yakındı, evlenmişti. Burada başka bir insan. Onlarla ben çok şey olmadım yani, görüşemedim yani. Görüşmedim. Bir arada kalmadık yani. Olsaydım ezerlerdi çünkü benim görümcemi gerçekten annesi gibi çok dikkat ördü. Çok bencil bir insandı. Hala da öyle. Yani şu an bile eğer şey yapsa, sözüne geçirebilse yani aileme şey yapar yani. Karışır. O derece bir insan. Diktatörlük var yani. İşte daha önce bir defa geldim Antep'e. Onda da beni görmüş. İşte tekrar da evlendim geldim. O şekilde oldu. Ben hatırlamıyorum. Babam kamyonla getirmiş beni buraya, hastalanmışım, kulağım ağrımış herhalde. O da getirmiş ama ben çok hatırlamıyorum, ama şey oldu, kamyonla geliyoruz ya, sadece hatırımda, hafızamda kalan bir şey var orada. Antep'e girişte ışıklar çoktu. O beni çok cezbetmişti. Onu hatırlıyorum bir defa geldiğimde. Antep'e girdiğimde onda çok şey olmuştum, etkilenmiştim dedim, ne kadar çok ışık var, ne kadar çok evler, şeyler, köyden geliyorsun ya, bir de küçüktüm o zaman, sadece aklımda kalan sadece o var yani. Gitmişim anneme, ben onu hatırlamıyorum. Anne demişim, Antep'te çok çerçiler var demişim yani bayağı. Bizim orada da işte şeye çerçi derlerdi ya, çok çerçiler var anne orada demişim. Şeye gittiğimde annem hep onu söyler, hem de ilk Antep'e gittiğimde böyle dediler. Söylemişti. Sokak kültürü her zaman vardır. Antep'te hala da var. Yani ben çok dediğim gibi ilk bir iki yıl fazla kimseyle ilişki kuramadım. Yani kuramadım derken hani bana hep aman ki her kimseye şey yapma. Burası şehir köy değil. Burası sen köyden geldin, seni kandırırlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar işte. Onun için hep beni uzak tuttular bayağı bir. Ben sadece şeye giderdim, işte bir kaynım bile giderdim, bir de annemin dayısı gibi vardı yakın olarak da. Sadece onlara gider gelirdim, başka da hiç kimseyi görmezdim. O şekilde herhalde bir yıl, bir buçuk, 2 yıla yakın böyle devam etti. Sonra işte çocuk doğduktan sonra ben evde kalmaya başladım ya. Evde kalmaya başlayınca işte komşu şeylerle o sonraki taşının komşularla falan ilişkiler de başladı. Ondan sonra da beni orada çok sevdiler. Yani bayağı da sahiplendiler sağ olsunlar. Şey yapmadım. Ne olursa olsun yani onların yanına giderdim, şey yapardım. İyiydi yani, komşuluk ilişkilerim çok güzeldi. Olan olduktan sonra o uykuyu seven bir insan olarak da bayağı zor geçti. İşte geceleri çok sık uyanırdı. Uykudan çok zor uyanırdı. Yani ona emzirmek, hele o emzirmeye alışmak da ayrı bir şeydi. Yani çok kötü oldum onda, yara oldu, bayağı bir zorluk çektim, göğüslerim yaralandı. Çok acı çekmiştim onda emzirmek için. Ona çok alışamadım bayağı bir emzirmeye. Çok uzun sürdü yani. İlk çocukta olmuyor. Hatta ben ilk çocuğu hala da büyük olma çok anlaşamayız, sürekli birbirimizle didişiriz. Şey kardeş gibi büyüdük diyebilirim. Çoğu yerde de diyorlarmış işte ablam mı annem diyormuş. Allah Allah, gerçekten mi? Hiç annene benzemiyor, ablana daha çok benziyor Hüseyin diyorlarmış oğlana. Yani biz beraber büyüdük diyorum, ben sizinle beraber büyüdük bu şekilde. İlk oğlan oldu, aradan 15 yıl sonra ben tekrar doğum yaptım. İşte esas anneliği onda tattım diyebilirim yani. Öyle o şekilde. Hani daha bilinçli oluyorsun, daha her şeyi biliyorsun. Bu daha iyi oldu yani. Öbürüne çok beceremedim galiba onu. Ama bu daha şey oldu. Aslında o da baskıyla oldu. Ben istemiyordum çocuğu. Tam işe gidiyordum, çalışıyordum. İlla bir tane daha olsun, tek taş duvar olmaz. Bir tane daha olsun, işte olmaz böyle. Baskılar baskılar üstüne ben 15 yıl bu şekilde durdurdum. Çevre, yani kolu, komşu, akrabalar, işte eşimin akrabaları bayağı bir üstüme geliyorlardı. Sen niye çocuk yapmıyorsun, işte seni gurur döveriz. Yani hani mecazi anlamda söylüyorlar ama kızıyorlar da. 15 yıl sonra tekrar işte hamile kaldım. Küçük olanı doğru. Arada bayağı bir fark var. Buna da bayağı zorlandım. Hani ikisi de ilkmiş gibi oldu. Ama buna çabuk alıştım. Daha olgunlaşıyorsun, daha biliyorsun bazı şeyleri. Bunda çok zorlanmadım ama büyük oğlumda bayağı zorluk yaşadım. Çok sıkıntılar yaşadım yani. Bilemedim. İşte dediğim gibi emzirmeyi bilemedim. Onu banyo yaptırmasını, altını bağlamasını, işte ne bileyim ben bayağı bir zorluk yaşadım onda. Çaresiz kaldım, ateşi çıktı, doktora da gecenin bir yarısı götüremedik, araba falan da yok durdu. Kayınbabam da bizdeydi, şey demiş onda işte, oğlan çok güzel ama demiş sabah çıkmaz bu çocuk ölür demiş. Ağlıyor, ne yapacağımızı bilemiyor, bunu çıkartıyor mu olmuyor, giydiriyor mu olmuyor. Yani bayağı bir onda çok çaresiz kaldım, zorlandım yani bayağı. Korkuyorsun hastalanınca ne yapacağını bilemiyorsun. Büyük olanda hiç destek olmadı. Hiç tek başıma yani hiç. Hatta daha bazen çocuk bakıya gittiğimde bir iki defa bana dedi ki hasta etmeden getir dedi, hastalanırsa eve gelme dedi bana. Böyle söylemişti, bu kelimeyi kullanmıştı. Öyle dedi. Yani hiç bakımıyla falan hiç ilgilenmedi. Yürümeye başlayıp da hani elden ayaktan çıkıyor ya hani sen, onun yapacağı hiçbir şey kalmıyor. İşte bazen hafta sonları çarşıya götürürdü. Bazen de parka falan götürürdü. Onun dışında hiçbir şey yapmazdı yani. Bakımıyla ilgili hiçbir şey yapmam. Ben büyük oğlanı da 5 yaşındaydı, işe gittim işte. O zamanlarda bir fast food hazır yemek şeyi vardı. Bir arkadaşımın aracılığıyla oraya girdim. Biraz orada çalıştım. Düşünecek de aslında çok fazla bir şey yoktu. Bayağı bir zorlanıyorduk kirayı vermekte. Çünkü asgari ücret çok düşüktü. Daha da düşük işte şeyde. Kira, ev kiraydı, elektrik, suyu yetiştiremiyordu eşim. Çocuğa alınması gerekenleri bile zorlanıyorduk, alamıyorduk. Bayağı bir çok sıkıntı yaşadım maddi anlamda. Ne yapacağız, ne yapacağız? Çocuk da var, hani ben çalışsam çocuğa kim bakacak? Bu defa da o var. Vallahi işte dediler teyzem sen git çalış dediler. Biz dediler idare ederiz, bakarız bu şekilde dediler. İş aradım. Önce çocuk bakma işi dediler. Hani ona çok cesaret edemedim. Ben kendi çocuğuma zor baktım. Hani elim çocuğunun sorumluluğunu almak biraz güç olacaktı. Ondan vazgeçtim, istemedim. İşte bir arkadaşımın aracılığıyla bir fast food şeyine girdim. Yiyecek gıda işin işte küçük bir yerde. Oraya girdim. Bir hafta orada da zorlandım. Hani ilk defa işe giriyorsun. Farklı bir şey. Zaten ben hayatı işe girdikten sonra görmeye başladım. Orada görüyorsun. Sana öğretiyorlar yani orada. Neyin içine girecek ilk gittiğim hafta bilemedim, öğrenemedim. Dedim herhalde beni işten çıkartırlar, ben öğrenemedim. Çıkartmadılar, tanıdık diye koyan kişi. Bir de benim hani o iyi niyetimden şeyimden herhalde etkilenmişler, demişler yok gelsin şey yapmasın. Bir hafta sürdü öğrenmem, işte hani öğrenmeyi de istiyorum ya. Bir hafta sonra ikinci haftaya ben bayağı bir farklı girdim. Girince onlar da memnun kaldılar, ben de iyiydim yani işimden, ama orada çalışan kız ben onlar işe alınca beni çıkartacaklar diye bana bayağı bir baskı yaptı orada, eziyet etti. Yani bir de bilmiyordum ya. İşte oraya gelen müşterilere şey yapardı. Kendisi almaya giderdi, derdi öyle aldı derdi. Böyle yalan falan da söylerdi. Ben o zaman bir şey diyemezdim. Bir defa çok kötü oldum, ağladım orada. Patron da dedi ki, işte oranın sahibi de dedi ki, şey yapma dedi. Sıkıntı alma dedi. Ben zaten olan şeyleri görüyorum dedi. Sen rahat ol dedi. İşte bayağı bir iş öğrendim. O da benden vazgeçti, artık birbirimize alıştık. Bayağı çalıştım. Sonra da çıktım köyde fıstık zamanı gelince, bizim burada 8. ayın 15'inden sonra evde kimseyi bulamazsın. Herkes dağdadır. Fıstık olunca patronumun eşi, ben işten ayrıldım da arkamdan ağladı kadın. Gitme, ya da gidince geri gel diye. O yüzden işten çıkmak zorunda kaldım. Sonra köy işleri bitince tekrar geldim. Tekrar iş buldum kendime. O da şeydi, trikotajcıydı. Trikotajcıda çalıştım bir süre. Orada da 15 tane erkeğin içinde tek başıma çalıştım. Orada da yine tanıdığım bir aracı, tanıdık aracılığıyla girdim. Oranın ustası Malatyalıymış, bizim burada oturuyormuş, komşumuzmuş yakın yani. Bir de eşi bizim köylüymüş herhalde. De ben eşini tanımıyordum. Orada bayağı erkeklerin içinde tek başına şey yapmaktan çekiniyorsun işte ister istemez. Hiç kafamı kaldırmazdım, bir yere bakmazdım. İşimi yapardım sadece. Bu da adamın hoşuna gitmiş. İşte burada yengem bile hani komşu ya, sormuşlar demişler işte nasıl çalışabiliyorum, öğrendim işi falan demişler. Valla demiş çok dürüst, çok temiz bir insan demiş. Çalışıyor iyi, memnunuz demiş yani. Sağ olsun demiş. Orada da çalıştım bayağı. Sonra ustayla patronun arasında bir sıkıntı çıktı galiba. İş yerini kapattılar. Ne olduysa işten çıkmak zorunda kaldım. Eve geldim bayağı bir ağlamıştım onu işten ayrılmak için. Ya zaten hani onlar senin duruşundan, yapından, hareketlerinden nasıl davranması gerektiğini aslında birazcık bazı erkekler biliyorlar. Ona göre davranıyorlar. Ama birkaç tane böyle şey vardı. Resmen böyle gözleriyle taciz ederdi ve ben rahatsız olurdum bayağı. Gözleriyle beni sürekli böyle bakışları üzerindeydi. Ben onu hissederdim ama. Hiç yansıtmadım bir gün. Kimseye de söylemedim. Hiç demedim. Ama orada birkaç kişiydi. Böyle de resmen gözleriyle taciz ederdi yani. Öyle bir rahatsızlık verirdi yani orada. Bayağı rahatsız. Ama kimseye hiç söylemedim. Beni rahatsız ediyor bakışlarıyla falan diye hiç bir şey demedim yani kimseye de söylemedim. Hani orada tartışma çıkar, benim yüzümden kavga çıkar, bir şey olur diye demedim yani. Sonra da işte çocuk bayağı bir zorlanıyordu. Sokakta öyle kalıyordu. İlgisiz kalıyordu. Dedim anne dedim bir ev temizliği falan olursa dedim bir ev temizliğe giderim haftada bir iki gün, en azından çocuğumla da ilgilenirim dedim. Sonra işte ev temizliğine yine birinin aracılığıyla, bir çocuk bakan komşusu vardı teyzemin. Onun aracılığıyla bir ev temizliği işi buldum. Biraz onda da bayağı bir zorlandım. Hani ev temizliği farklı bir şey ya gerçekten. Yani her iş farklıdır ama o iş daha her şeyden daha farklı. Yani birinin hayatına giriyorsun orada. Tanımadığın insanların her şeyiyle sen ilgileniyorsun. Bulaşığıyla, çamaşırıyla, ütüsüyle, camıyla, işte duvarıyla her şeyini sen yapıyorsun. Onda da bayağı çok zorlandım. Bir de çok yorucu, bedensel olarak bayağı çok yorucu bir işti. İlk herhalde 3-4 ay alışamadım. Çok zorlandım. Onda çok zorlandım. İşte yapıyorsun, beğenmiyorlar. O olmadı, olmamış. Tekrar yapıyorsun yaptığın yeri. Saatin gidiş saatin yok, geliş saatin yok. Hiç bitene kadar çalışıyorsun. Senin bütün gücün yani oraya harcıyorsun. O şekilde bırakmıyorlar da. Bir şey de diyemiyorsun. Ya kadın iyiydi. Benim gittiğim kadın şansımda. Neyse ki iş yerleri iyi çıktı. Kadın artık belki de benim iyiliğimdendir. Onu bilemiyorum. Hani kendimle çok şey yapmak istemiyorum ama kadın şey yapardı, kendini çok fazla şey yapma, her gün bir odayı gir, temizle çık derdi, şey yapma derdi. Ama yine de işte insan o işin psikolojisi seni şey yapıyor, yani geriyor, yoruyor, yorucu oluyor. 4 yıl, 5 yıl falan da temizlik işinde çalıştım işte, ar işlerine gidiyordum. Bilenler, duyanlar hani şey yapıyordu, önce oluyordu bana. Şurada iş var, gider misin diye. Ben ama tanıdık olmadan rastgele eve hiç gitmedim, öyle bilmeden, tanımadan gitmezdim yani. Tanımadığım yere, bilmediğim yere bir aracı olacak tanıdık biri, öyle gideceğim, yoksa gitmezdim yani. Bir defa şey oldu, benim esas gittiğim kadının gelini çağırdı beni. Hani artık temizliği öğrenmiştim ya, her şeyi öğrenmiştim. Söylüyor işte, her yeri tertemiz, kendi evi gibi yapıp çıkıyor artık diyordu. Artık hani evin anahtarını bana veriyorlardı giderken, ben evde kalıyordum. Onlar işe gidiyor. İşi olan gidiyordu yani. İşte neyse, gelinin evini temizledik, yaptık, bitireceğiz. Bir kuşları vardı. Kuş, kadın dışarıdan sinirli geldi. Ne oldu bilmiyorum artık, belki eşiyle miydi, öğretmendi, çocuklarla mı, artık farklı bir sıkıntısı mı vardı bilmiyorum. Beni evden arıyorlar, hadi cenazeye gideceğiz, böyle birisi ölmüştü. Hadi çabuk çık, çabuk çık. Ben artık saat bayağı geç oldu, erken çıkmam gerekti. Saat geç oldu, beni bırakmıyorlar. İşte artık perdeyi ters takmışım. Ben orta kenara takacağım, orta yere takmışım. Bana dedi perdeyi ters takmışım dedi, ama söylem tarzı çok sertti yani. Ben de dedim şey ön taraf dedim, şeydi artık sorumlu muydu neydi, o yüzden dedim artık hayır dedi. Çıkar dedi, ön tarafa tak dedi. Ha, hiç böyle bir şey yapmazdık aslında. İlk onda öyle bir şey yaptı. Onu çıkarttım. Tam ben de yanında başka bir kadın var dedim. Bugün erken çıkmam lazımdı ama dedim. Çok geç kaldım, köye gideceğiz, cenazeye dedim. Başsağlığına dedim. O arada kadın duydu galiba. Sinirlendim. Ne olduysa bir hareket yaptı. O kuş yere düştü. Yere düşünce o temizlediğim ev ne oldu biliyor musun? O kuş yani her yeri mahvetti böyle. Artık ben ağlayacağım yani, çok kötü oldum. Bir de kadın bana çok böyle ters davrandı. Hiç öyle yapmadık bir şeydi. Benim geç kalmamı bilmesine rağmen bırakmadı. Ben tekrar orayı tekrar temizledim. Düzelttim ondan sonra. Eve geldim de dedim, daha dedim asla gitmem onlara dedim. Sana da bir daha gitmedim yani. Öyle bir şeyim olmuştu yani. Onun dışında da sıradan yani, öyle çok şey yaşamadım yani. Hastanede çalıştım. Orada da yine temizlikle böyle süpür işler işte. Hastanede çalıştım. Hastanede değil de küçük bir klinikti aslında. Birkaç ay da orada çalıştım. Ya ben hem çocuk olduğu için sürekli aralarda çalışıyordum. Hani köyde vardı ya. Çalışıyordum. İşte iş zamanı geldiğinde mecbur işten çıkmak zorunda kalıyordum. İşim bitince çıkmak zorunda kalıyordum. O şekilde geçiş yaptım yani. Yıllarca o şekilde çalıştım. Ve bu kadar 15 yıl çalışmama rağmen bir günde sigortam yoktur. Sigortasız çalıştım her yerde. Hiçbir gün dahi sigortam yoktur yani. Yani sen işini yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor yani, kendi işini yaparsan. Ama oraya mesela gelen hastalarda şeylerde gördüğüm çok şeyler var yani. Mesela bir gün hiç unutmam, nişanlılarmış. Bekaret mi diyorlar? Yani o testi yaptırmaya geldiler mi? Ben orada şok yaşadım. Hayatımın şokunu yaşadım yani. Bu ne demek diye. O kadın adına gerçekten orada çok üzülmüştüm. Kadın ağlayaraktan çıktım, oldu bilmiyorum. Yaptırdılar. Sonra da nişanı falan herhalde attı gittiler, ne olduysa bilmiyorum. Orada vardı yani, böyle şeyler yaşamıştık birkaç defa. Şu anda çalışmıyorum. Evde olmadığımdan dolayı ben büyük oğlumu okutamadım. Sürekli sokakta, orada burada dolandı, gezdi işte. Derslere şey yapamadı, ben ilgilenemedim, babası da ilgilenemedi. Okutamadık yani. Liseyi zor bela okuttuk, liseyi bitirdi, ötesi gelmedi. Eşim de dedi, ben emekli olana kadar dedi, sen Çocuğa bak, ben de emekli olunca dedi sen çalışırsın. İşte onun emeklisini bekliyorum. Tekrar çalışacağım yani şu an. Çalışıyor o. Onun normalde mesleği elektrik elektronik bölümü, fabrikada çalışıyordu, çıktı. Şimdi tekrardan bir yere bir başvurdu, olur mu olmaz mı bilmiyorum. O arada da takside çalışıyor şu anda. O boş kalmaz çalışır yani öyle. Eşim daha ilk evlendiğimizde fabrikada çalışıyordu. Fabrikadan da çıktı, çıkardılar o zamanlarda. Bir ara küçük bir dükkan açtı, manavcılık yaptı. Onu bıraktı işte kebap dükkanı açtılar işte bir arkadaşıyla. Orada iş yürümedi, öyle bir kiramızı bile ödemeyecek duruma getirdi. Oradan da çıktı, bu temizlik şirketleri vardı uzun dönemlerde, yeni yeni açılıyordu. 20 yıl falan önceydi işte. Oraya girdi. Önce sokak süpürmeye verdiler ilk çalışmaya, işe girdiğinde. Sonra da bu Celal Doğan'ın mahalle aralarına çamaşırhane açmıştı Antep'te. Burada makinesi olmayan falan kadınlar götürüyordu, çamaşırlarını yıkatıyordu oraya. Deterjanını aldıktan sonra eşim oraya girdi. Herhalde 2-3 yıl orada çalıştı. Ondan sonra da Büyükşehir Belediyesi'ne aynı başarının aracılığıyla aynı işten bu Gıda Bankası var. Orada paket dağıtımı yapıyor. Şimdi işi rahat, iyi yani, güzel. Emeklisini doldurdu şu anda. 8. ayda doldurdu. Birkaç ay daha çalışayım diyor. İşte yılbaşını atlatayım, ondan sonra dilekçemi vereyim diyor. İşte bilmiyorum, bakalım. Öyle. Vallahi hiçbir planımız yok. Çünkü benim eşim 15 yıl çalıştığına gitti, imza attı. Başka bir sendikalı bir iş diye. 15 seneye gitti, imza attı. Geri kalanına da bir şey yok yani. 15 yıl iş değiştirdi ya, işten çıktı. Her türlü hakkımdan kendi isteğimle vazgeçiyorum diye imza attırdılar. Gitti, imza attı işte. Şu anda yani bizim şeyimiz yok yani, alacağı herhangi bir tazminat falan yok. Az bir şey yani, çok olsa 20-25 milyon falan bir şey. Yani ona da ne yapacaksın ki? Ben hala kirada oturuyorum mesela. Küçük çocuk 9 yaşına girdi. Benim eşimle hiçbir ilişkim kalmadı maalesef. Kalmadı yani, ayrı yaşıyoruz şu anda. Ayrı derken o ayrı odada, ben ayrı odadayım. Yıllardır böyle yani. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani o hasta, kol hastası olduğu için ayrı yaşıyor. Cihaz kullanmıyor ya. O yatarken cihaz kullandığı için rahatsızlık veriyor. O da dedi ki yatakları ayırarım, bayağı rahatsız oluyorsun dedi. Şu anda ayrı yaşıyoruz ya. Ya şey değil, benim eşim bana hiçbir zaman için eziyet etmedi. Tek bir defa bir şiddet kullandı, onda da bayağı bir pişman oldu. Bir defa bir tepki kalmıştı bana. Hala da söyler. Onun dışında da hiçbir şey görmedim. Tartışmalarımız her zaman olur. Bak daha önce şey dedi. Bak dedi, benim hatam olursa dedi, ilk evlendiğimiz işte. Benimle konuş dedi, hatanı söyle bana dedi. Ben dedi kendimi düzeltirim dedi. Ben de dedi hatan olduğu zaman dedi sana söylerim dedi. Ben önce konuşamazdım, korkardım yani. Hem yaş olarak büyük, acaba beni döver mi, vurur mu, işte öyle sıkıntılar. Yaşamadım da korkardım, kendi içimde yaşardım. Konuş dese bile konuşamazdım. Ya derdi, ben sana konuş diyorum, niye konuşmuyorsun? Ben konuşmayı bilmiyorum ki konuşayım. Ya ne diyeyim, ne söyleyeyim? Yani hiç köyden geldiğimde inanır mısın? Ben konuşmayı bile bilmiyordum. Hatta bir gün annem gelmişti bizim oturduğumuz sokağa. Anneme demiş ki, kadın sen demiş nasıl bir kız yetiştirmişsin demiş. Ağzı var dili yoktur demiş. Ama bu sonradan iş hayatına atılınca hani çevreni daha iyi tanıyorsun, daha iyi görüyorsun. Olan haksızlıkları, sana yapılan haklılığı, haksızlığı. İşte yaşamı yani işe girince, iş hayatına girince her şeyi orada daha iyi görüyorsun, daha iyi anlıyorsun. Ben o şekilde öğrendim yani, işe girdikten sonra hayatı öğrendim. O şekilde yaşadım yani yıllarca. Hiçbir zaman için kimliğimi saklamadım kimseden. Kimliğimi öne de sürmedim yani. Ben şuyum buyum demedim. Ama sorduklarında da kimliğimi hiç saklamadım. Hiç kimseden saklamadım. Söylerdim. Şey yapmazdım yani. Kendimi savunamadığım zamanlar oldu, çok oldu. İşte Aleviler ne yaparlar? Sürekli bununla gelirlerdi bana. Ben kendi Alevilik kimliğimi tanımlayamazdım. Bilemediğim için oraya da bir şey diyemedim.
siz nasıl alevisiniz, siz nasıl şeysiniz, böyle sürekli şey yaparlardı yani, yapanlar oldu bize. Ama zamanla biraz kitap kurcalayınca, ha bu arada ben yavaş yavaş kitap okumaya başladım o dönemlerde. İşte biraz da oradan bir şeyler alıyorsun, öğreniyorsun. Mesela ilk annesiyle tanıştık biz, 2008 miydi ya, 2008'de. Ben şeye de orada tanıştım. Yaklaşık herhalde 14-15 yıldan beri de onlarla tanışıyorum, konuşuyorum. Orada onlardan öğrendim yani. Onlar geldiler, bir gün işte bizim sokakta bildirdi atıyorlardı. Bizim oraya geldiler. Bizim köyde bir komşumuz vardı, onun eşi de devrimciydi. Demiş burada demiş, alırsa alalım bir götürelim bakalım, gelirse demiş. Getirdiler işte Kadınlar gününe bir etkinlikleri varmış. Dediler gelmek ister misiniz dediler. Vallahi dedim gelirim, niye gelmiyorum, nerede olacak, şurada burada. Ama sen gidiyor musun? Evet, ben tek başıma belki gidemem ama sen gidersen gelirim seninle dedim. Tamam dedi, orada güzel bir tanıştık. Ondan sonra siz siyasete atıldım ben. Yani çok da siyasi bir insan değilim. Politik de değilim. Elimden geldiğince işte hani dilimin döndüğünce insanlara anlatmaya çalışıyorum. İşte şu an olan biten şeyleri, dünyadaki, ülkedeki haksızlıkları, hırsızlıkları işte vermeyin, yapmayın, etmeyin, tutmayın. İşte kendi haklarınızı koruyun. Hem insanlar artık şey olmuşlar, böyle dilenci durumuna düşürmüşler insanları. 2 kilo makarnaya, 2 kilo paket şeye artık oylarını satıyorlar, kendilerini satıyorlar. İşte çok çirkinlikler var yani dünyada şu an. Çok çirkinler. Ya eşimin kitapları vardı evde. Hiç karıştırmadım, hiç merak etmedim daha önce. Ben eşimle evlendikten sonra sürekli bu işte o 12 Eylül dönemi anlatılıyor, işte arkadaşları geliyor, şey oluyor. Ben de merak ettim yani, kitaplar vardı ya. Dedim bir kitapları bir karıştırayım bakayım ne var ne yok. Bunlar hep konuşuyorlar ama ben hiç ağzımı açıp bir kelime konuşamıyorum, diyemiyorum şu şöyle bu böyle diyemiyorum. Sonra işte kitapları açtım. Kitaplardan bayağı bir şeyler. İlk okuduğum kitap şeydi, beni çok etkilemişti. Erbil Tuşalp'ın Sosyalizm Geliyor diye bir kitabı vardı. Onu okudum. Oradaki olan işkenceleri, yapılan şeyleri okudukça böyle çok kötü hissettim kendimi. Böyle kendi kendimi kamçıladım orada yani bayağı bir. Nasıl yani diye. Hatta o kitabı okuduktan sonra bir hafta uykuyu uyuyamadım. Çok kötü oldum yani. Bayağı bir kötü hissettim kendimi. Ondan sonra başladı yani kitap meraklı okumaya devam ediyorum şu anda ama çok işimiz gitmediği için ben herhalde 3-4 aydan beri elime kitap da almış değilim yani. Sonra işte Afşin annesiyle tanıştıktan sonra ben artık bunlar beni tanıdılar orada. Ben de onları tanımaya çalışıyorum. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. İşte onlar artık ne olursa beni arıyorlar, her şeye katılmaya başladım orada. Ama ben hala bugün doğmuş, hala ben bazı şeyleri ifade edemiyorum yani. Biraz panik atak var bende, konuşamıyorum. Bilmiyorum, size biraz açıldım ama konuşamıyorum. Mesela bir kamera göreyim, bir mikrofon göreyim, bir anda tutukluk geliyor bana. Hala o baskılar, eskilerin vermiş olduğu baskılar var ya, ailenin vermiş olduğu, eşinin, çevresinin, eşinin hala o baskılar üzerimizde olduğundan dolayı ben hala kendimi rahat hissetmiyorum mesela, rahat değilim yani. Bundan 2015'te o dediğim derince arkadaş Düztepe, bizim bu Düztepe sol kesimin yaşadığı yerdir Antep'te, biliyor musunuz bilmiyorum ama Düztepe'den muhtar adaylığını koydu işte muhtarla. Bana da dediler, kadın dediler, aslında önce muhtarla bana teklif ettiler. Ben dedim yok dedim, şu an kendimi daha hazır hissetmiyorum, ben muhtarlık yapacak kapasitede değilim hala dedim. Dediler işte muhtarlar senden çok şey mi biliyor dediler, sen gir dediler. Şöyle böyle dedim, yok hayır ben hala kendimi hazır hissediyorum, olmaz dedim. Sonra işte arkadaş muhtarlığa adaylığını koyunca dedi ki hani o zaman az azalan kadın olsun. Birkaç tane kadın, biz Düztepe'de bak solcu geçinen, solcu, sosyal demokrat olan bütün insanlar Düztepe'de yaşıyor ya, bir tane kadın bulamadık biz burada. Bana diyorlar, ben bile korkumdan evet tamam olayım diyemiyorum. Çünkü üzerimde baskı var. olma, el ne der, şu ne der, bu ne der baskısıyla korkumdan olamadım. Sonra iki tane zor bela bulduk. Bulduğumuz insanlar da şeye gelmediler, muhtarlığa gelip bizimle çalışmadılar. O şekilde geçti yani. Ben hala bak o kadar mesela her yere giderim, bütün şeylere katılırım, elimden geldiğince destek veririm. Ben bu arada SYKP'de de SYKP'de 3 yıl eş başkanlık yaptım. Bir günde röportajı falan hiçbir şeyim yok yani, yapamadım dedim. Ben sadece hani yazdım oraya ama dedim, ben dedim hani çok politik insan değilim, beceremem dedim. Oraya ismimi yazdılar. Yine de iyi kötü sürekli destek veriyordum gidişlerde, gelişlerde. Her türlü desteğimi veriyordum ama şeye gelince, konuşmaya gelince böyle bir geri duruyordum yani. Hala da var üzerimde şu an. Öyle ilk başlamam gizli gizli oldu. İşimden gizli gidiyordum. Söylemiyordum. İşte mitinglere, şuraya buraya, bütün etkinliklere gizli gidiyordum. Böyle bir iki yıl devam etti. Ben orada bazı şeyleri öğrendikten sonra artık yavaş yavaş Ali'ye bitirmeye başlıyordum. İşte kendi haklarımı savunmaya başlıyorum. Sonra dedim ben nereye kadar gizleyeceğim? Bir de şey yapıyordum hani giderken söylemiyordum, geldikten sonra söylüyordum. Hani o gizlemek de bana doğru gelmiyordu. Ben şuraya gittim geldim diyordum. Gidebilir miyim demiyordum. Gittim geldim diyordum. Kızıyordu öncelerden. Bayağı bir kızıyordu işte, gitme, başına belaya sokarlar. Sen çok iyi niyetli davranıyorsun. Bak karşı sana öyle davranmaz. Seni kandırırlar işte. Her şeye girme. Böyle sürekli beni şey yapıyordu. Ben hiç aldırmıyordum artık. Sürekli gidiyordum. Sonra da artık ben şuraya gidiyorum, Ali Bey haberin olsun diyordum. Çıkıyordum gidiyordum. Şimdi de öyle. Çocuğa dışarıdaysa, kahvedeyse bile gel diyorum ben. HDP'de şey bir etkinlik varmış, ona gideceğim diyorum. O tıpış tıpış geliyor, olanın yanına bakıyor. Ben de gidiyordum yani. Şimdi bayağı bir alıştı artık. Ben şeyden korkuyor. Şu an hani çok sıkıntı var ya, süreçten çok korkuyor. Benden değil de artık hani ne olur ne olmaz, kendine dikkat et diyor artık yani. Yine git ama kendine dikkat et diyor. Bir de şey var, bizim burada Çeliler Derneği var. Sonradan tanıştığım, kendimi bildiğim. Ben orada da şu anda yönetimdeyim. Tek kadın yönetici benim. Var ama şeyde var, defterde yazmışlar şeye, Asil'e yazmamışlar. Asil yönetimde şu an tek başıma ben var. Biz ilk girdiğimizde de bize şey dediler, işte kadınların olması iyi, güzel, işte gelirsiniz bulaşıkları falan, temizliği falan dedim, hiç kusura bakmayın dedim yani. Burada dedim, biz buraya size süs olmaya falan gelmiyoruz, kusura bakmayın. Bulaşığınızı da kendiniz yapın, çayınızı da kendiniz pişirin, pişirin, için diye karşı çıkıyorum orada yani artık. Bana ilk dediler işte çekmeleri nasıl buluyorsun, nasıldır, nedir? Ben çekmeleri hiçbir şekilde iyi bulmuyorum dedim ilk söylediklerinde. Niye dediler? Çekmeler dedim sadece kadınlardan mı ibaret, şey erkeklerden mi ibaret, neden yönetimimizde bir tane kadın yok dedim. Deyince bunların kafasında bir soru işareti oluşmuş. Sonra dediler evet, bize bunu söylemişti. Biz şey yapalım. İlk önce de beni yazmışlar. Dedim bakın benim gelmem sorun değil. Ama orada kadın olması gerek. 27 tane mi? En azından 15 tanesi kadın olmalı oran. Şu anda 4 tane şey 3 tane kadın var. Yok 4 tane kadın var. Tek şey olan da benim şu anda. Asif olanı beni yazmışlar. Siz bakmayın. Belki biz diğer farklı kurumlara göre kendimizi sosyal devrimci, sosyal demokrat olarak görüyoruz ya. Kadına gelince her şey aslında farklılaşıyor. O en ileri devrimciler bile bakma sen yeri geldiğinde kadını ikinci şeye atıyorlar. Yani ben gördüm yani. Biliyorum. Hala da var bak burada. Biz şeye toplantılara gidiyorum. Ben bazen şeye işte bizim derneğe, bu Çeliler Derneği'ne toplantılara katıldığımda işte arvatlar diye konuşuyorlar. Ben sinirlerim alt üst oluyor bunlar. Hayır diyorum kadın. Kadın lütfen hani bir devrimci geçiniyorsunuz, devrimci diyor. İlk adımı atın lütfen diyorum ya kadın, yani niye arvat diye konuşuyorsunuz diyorum. Dil alışkanlığı olmuş bize diyorlar. İnsan bazı alışkanlıklardan bence vazgeçmeli. Yani hani eğer devrimciysen ona göre davran değil mi? Ama yok. Ama ben ilkokul mezunuyum. Bak ben ilkokul mezunuyum. Mesela bizim okumuş
öğretmen kadınlarımız var, okumuş, daha benden kültürlü, daha konuşkan, daha yatkın insanlar var. Yaklaşmıyorlar, korkuyorlar. Benim en büyük kızdığım da o, biliyor musunuz? Bizim içimizde bir sürü okumuş insan kadınlar var yani. Gelmiyorlar. Ya şeyin çok zararı oldu sanırsam, bu 15 Temmuz'da, hani Temmuz'dan sonra bu KK'lar çıktı ya. Hani öğretmenlikte bütün memurları görevlerinden aldılar, şey yaptılar. Ondan sonra tık gittiler hepsi de. Hiç kimse, iş korkusu, aşk korkusu, işte bazılarında baskı var. Belki ondan korkuyordur. Ya süreçle kaynakları, kaynaklı biraz daha. Yine de benim gibi cesaretli insanlar olduğunu düşünüyorum. Vardır mutlaka. Ama iş korkusundan dolayı gelmiyorlar. Ama %95'i de emin ol şeyden korkuyor. Eşinden, çevresinden. İşte %95'i bundan korkuyor. 5 tane cesaretli insan da işte işinden korkuyor. Günlük hayatım, sabah mesela uykudan uyanırım, önce bir güzel kahvaltıyı çok severim. Ben hiç akşam yemeği önemli değildir ama en önemli kahvaltıdır benim için. Kahvaltımı yaparım, evi temizler, süpürür, şey yaparım. Temizledikten sonra işte oğlanın okulu varsa oğlanı okula bırakırım. Evde işim varsa eve gelir işimi yaparım. Eğer işim yoksa çarşıya giderim, dolanırım, gezerim. Çarşıyı, orayı, burayı. İşte yapacağım neyse yapar, gelirim yani. Hiç kimseye de danışmam, kimseye de ben şuraya gidiyorum deme. Gider yapar, gelirim yani. Çok böyle sıra dışı bir hayatım yok aslında. Sıradan arkadaşlarımın çoğu çalışıyor. Uygun oldukları zaman bazen hafta sonları beraber anlaşıyoruz, gidiyoruz, görüyoruz. Sinemaya bazen giriyoruz, girdiğimiz oluyor. Sinema varsa, beğendiğimiz şey varsa gidiyoruz. İşte... Hatta bir defa akşam 9'a geldik. Gittik, sabah çıktık, akşam 9'a geldik. Eşim dedi ki, keşke gelmeseydin dedi. İyiydi dedi. Kaçta çıkmışsın evden, sabah çıktım dedi. Ne var, ben sen her gün gidiyorsun. Ben sana bir şey söylüyor muyum dedi. Vallahi benim gördüğüm an, bütün kadınlar bence baskı altında yaşıyor bir şekilde. Bazı iyi olanlar da işte kendi kabuğuna çekilmiş. İşte benim hayatım iyi. Ne yapacağım, herkesin ne hali varsa görsün. Yani çok böyle politik ya da böyle işte hayatı gören, çevresini gören kadınlar yok gibi ya. Dedim ya, herkes kendi kabuğuna çekilmiş. Kendi hayatını yaşıyor yani. İşte ben iyiyim, aman ne hali varsa görsün. Şu anda şu süreç o süreç yani. Şu anda tam onu yaşıyoruz. Ben mesela gidiyorum, bazen nereye gidiyorsun diyorum, örnek aşağıda miting var, mitinge gidiyorum ya da işte bir etkinlik var, etkinliğe gidiyor musunuz, gidelim ne istiyorsanız diyorum. Ama ne yapacaksın, ona ne uğraşıyorsun onlarla diyorlar bana. Hatta daha beni onlar çekmeye çalışıyorlar orada. Bizim bu mahallede yaşayan kadınlar öyleler hepsi. Ama desen ki işte bir yerde kömür dağılıyormuş, bir yerden paket veriyorlar işte. Böyle ellerinde değnekle bile giderler yani, o dereceler. Vallahi şey, bu Suriyeliler gelene kadar aslında iyiydi. Ben asla onlar savaş mağduru öyle bir şeyim yoktur ama ya hem ekonomik olarak, hem iş olarak, hem bir kadın olaraktan yani onların hani bakış açılarıyla bizimki biraz daha farklı. Tabii onların içerisinde de vardır. Demokrat insanlar, ben asla onları ikinci iş olarak görmüyorum. Ve buraya geldiklerinde belki de en çok yardımcı olan insanlardan bir tanesi de benimdir. Evinde ne varsa vermişimdir yani, gördüğüm insanlara ihtiyaç sahibi. İşte onlar geldikten sonra bayağı bir zorlaştı burası. Çünkü Antep'te çok fazla var. Neredeyse yarı yarıya. 5 komşudan 4 tanesi örnek Suriyeli şu anda. Zorlaştı bayağı ya. Ya mesela iş alanında olarak da, iş olaraktan da zorlanıyor artık insanlar iş bulmakta. Yani senin çalışacağın fiyata seni şey yapmıyor. Onlar daha ucuz çalıştığı için onlar alıyorlar. Yani iş hayatında bayağı bir sıkıntı yaşadı yani bizim bu Antep. Yani gencecik insanlar, şu anda okumuş insanlar, kızlı erkekli hiç fark etmez. Hepsi de boştalar, iş bulamıyorlar. Ama onlar çocuğa da kadar bile, hani ucuz işçi ya, ucuz olduğu için onları çalıştırıyorlar. O şekilde yani. Bizim burada çok fazla çalışan kadın yok zaten. Hepsi evde birçoğu. Gençlerden, genç kadınlardan var çalışanlar.
Ya onlar bile artık yani şeyinden tuttu ara dolmuşundan o toplu taşıma aracından tut iş yerine kadar onlardan da yaşadığı sıkıntılar var. Ya mesela benim arkadaşım çalışıyor. Diyor yani hani bizden her şeyleri bizden önce geliyor diyor. Yani bizi o kadar önemsemiyorlar artık diyor yani. Ya hiç dışarı çıkmıyorlar görmüyorum ben sürekli. Ben çamaşır sermeye bile pencerelerin o demirlerini atıyorlar o belvedere. Hiç görmüyorum kapalılar zaten hiç dışarı çıksalar bile baştan aşağı siyah. Ama iyi olgun komşularım vardı onlar taşındılar. Mesela buraya geldiklerinde hiçbir şeyler yoktu. Bizim tam pencereler birbirine bakmıyordu ya. Çocuklar da kadının üzerinde başına böyle serecek halısı, şunun hiçbir şey yok durdu. Ben evde ne var ne yok hepsini topladım kendisine verdim. Çok memnun kalmıştı yani. Ya onlar da çok zor şartlardalar şu anda. Nereye gitseler ikinci sınıf muamelesi görüyorlar halk tarafından. Onlar için de çok zor bir süreç yani. Kadınlar için de. Parası olan her yerde hayatını sürdürüyor. Çünkü artık her şey paraya bağlı olduğu için çıkıyorlar yani çarşı çok yoğun ya çok kadın yani öyle çok sıkıntı olmuyor çarşı kadın için ama yaşayan insanlar var o dediğiniz mesela çarşı görmeden bir defa şahit oldum ben bir deterjan tanıtımına gitmiştim orada kadın 2 lirayı bile korkusundan eşinin korkusundan bana vermeye korktu yani dedi eşim evde yok eşim olmadan alamam dedi ya dedim 2 lira sadece hani bunda mı eşine danışıyorsun dedim. Ay dedim sen bilmiyorsun dedi. Yani o öyle yaşayan insanlar da gördüm ben. Var yani. Bir dolmuşa biniyorsun ya 4 tane ya 5 kadın ya var ya yok. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Artık kapalılara veriyorlar, açıklara vermiyorlar artık. Yani öyle bilinçli olarak. Ya böyle şeyler var yani. Vermiyorlar. Kapalı yani artık kapalıyı da geçtik böyle şu yüzlerini örttüklerine peçe var ya. Onunla dolaşıyorlar artık yani. Kapalı çok fazla. Şu an bundan 15 yıl önceki Antep'le şu anki Antep'in arasında çok dağlar kadar fark var yani. Ya yani aslında hepsi de özentiye bağlı kapanıyorlar. Zannetmiyorum ki böyle küçücük çocuk para bile getiriyor. O çocuk dinden şeyden ne anlar ya? Yani ne anlasın çocuk örtünmeyi sen baskıyla yapmazsan o çocuğa onu sürekli sen bunu yap der diye şey yaparsan ya baskıyla yapar o çocuk ya da annesine babasına özenir yapar. Yani kendi kişiliği oturmadan o çocuk onu bilmez yani bilemez. Şu anda dediğim gibi %60'ı 70'i daha belki de daha fazladır kapalı. Kapalı bir şekilde yaşıyorlar. Ama 15 yıl önce ben mesela daha rahat giyiniyordum, sokağa daha rahat çıkıyordum. Aslında sadece Suriyelilerle alakalı değil. Şeyden alakalı AKP'den onların etkilemesiyle yaşanan şeyler aslında bunu Suriyelilere de bağlamamak lazım. Böyle yaparsak da haksızlık yapmış oluruz bu insanlara. AKP'nin gelmesiyle birçok kişi kapandı. Benim o çok iyi olduğum arkadaşlarım bile şu anda onları özenerekten kapandılar. Biliyorum yani tanıdığım insanlar var böyle. Şey diyecektim. 15 yıl önce ben istediğim gibi giyiniyordum. Eteğimi de giyerdim. Hani böyle daha açıkta giyinirdim saç. Ama şu anda ben korkuyorum giyinmeye yani. Böyle giyinmeye. Ben 15 yıl önce de daha rahattım yani. Ama şu an rahat değiliz. Baskı var. Hani belki bana bir şey demiyorlar ama hani o dediğim o bakış, tacizler, bakışlar. Hani diğeri kapalı sen açıksın. Sen niye böylesin? Bu tarz şeyler çok fark var yani giyim tarzı olarak özellikle düşünce tarzı olarak ben yani insanlar hani o zamanlarda hani HDP vardı herhalde HDP yok durdu HDP'yi de geçtim hani HDP'yi de geçtim o zaman da DÜSTP şeyin CHP'nin kalesiydi şu anda AKP'nin kalesi oldu yani buradan bir pay biçiniz. Ben şey olarak görüyorum ya hepsi de çıkar doğrultusunda yapılan şeyler. Hiç dindarlıkla, dinle. Yani onu bir sembol olarak gördüklerini düşünüyorum sadece. Yani biz bunu yaparsak işte işimiz iyi olur. Daha iyi para kazanırız falan. Hepsi de çıkar ilişkisine bağlı aslında yani. Ne görüyorum? Hani belki işlerinde vardır birkaç tane
vardır işte hani gerçekten dürüst dindar insanlar da vardır. Onları da göz ardı etmemek lazım. Ama çoğunluk hepsi de çıkar ilişkisine bağlı alırlar yani. Kesinlikle AKP'yi buraya getiren kadınlar eminim. Onların çalışmaları. Bak ben burada mesela şeyde parti çalışmalarına ben çok gittim, çok katıldım. Gittiğimde kadına diyorum, bakın diyorum hani AKP'ye geldiğinde diyorum, iktidar olduğunda 4 tane evliliği yasal sayacak diyorum. Hani sen de bir kadın olarak buna nasıl bakıyorsun, doğru mu? Sen oy verdiğin insanı tanıyor musun diyorum. Daha iyi ya diyor. 4 oğlum varsa diyor 8'de gelinim olur diyor. Örnek yani kadın yani. Stol karşılıyor yani. Şok yaşadım ben. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Böyle olur mu diyorum. Kadın diyor ne olacak bir şey yok. Kadın herhalde kızı yok sanırsam ben öyle düşündüm. Yani kızı yok oğlu var. Olsa da hoş olmasa da diye düşündüm yani. Gerçekten dedim bakın böyle bu yasallaşacak diyorum kadına. Hani bundan siz kime oy verdiğinizi, nasıl verdiğinizi, kişiliğini, adamın şeyini biliyor musunuz? Niye veriyorsunuz? Hani verme şeyiniz nedir diyorum. Böyle diyorum. Olsun diyor ne olacak diyor. Mesela açık olan da bir defa parti çalışmasında yine parkta dolaşıyoruz. Kadın bayağı böyle güzel, bakımlı, açık, saçını boyatmış, tırnaklar ojeli parkta. Çocuğuyla gelmiş. Yanında da aynı o dediğiniz tarzda kapalı insanlar var. İşte biz anlatıyoruz. Kadın diyor ki hayır diyor. Siz diyor ne anlatırsanız anlatın diyor. Ben onlara oy vereceğim diyor. O genç ben yaşlarda belki de benden yaş olarak küçüktür. 2 yaş büyüktür. 2 yaş küçüktür. Bir şey diyemem. Ben yaşlardaki kadın siz diyor bana diyor ne anlatırsanız anlatın. Boşuna anlatıyorsunuz diyor. Ben diyor adama oyumu vereceğim diyor. Yani böyle insanlar da gördük biz. Varlar. Yani kafasına bir kere oraya odaklanmış sanki böyle o ne derse o olacak o ya artık böyle yaşam tarzı mı anlayamıyorsun yani ya senin kafan var beynin var düşünebiliyorsun görüyorsun televizyonlarda bile artık yani kendi kanalları bile onun ne kadar şey olduğunu anlatıyor az az da olsa mesaj veriyor yani ama o kadına sen onu anlatamıyorsun hatta şu an bizden daha rahatlar emin ol onlar. Bizden daha rahat geziyorlar, bizden daha rahat çarşısına da gidiyor, parkına da gidiyor, çocuğunu da gezdiriyor. Görüyorum çünkü ben çarşıda bizden daha fazlalar, rahatlar yani. Onların sayesinde dediğine göre onların sayesindedir. Mutlaka ki gerçekten de öyle yani. Onların sayesinde bu hale geldik yani. Vallahi Antep'te şiddet de arttı, boşanmalar da arttı. Yani baskı daha çok şu anda aslında. Baskılar, kadınlar üzerinde baskı daha fazla. Herhalde iktidarın vermiş olduğu güçten kaynaklı diye düşünüyorum ben yani kadınları hani ikinci sınıf olarak görüyor. Ya da ikinci sınıf olarak da geçtik de artık bayağı bir 4-5 olduk yani. O şekilde diyeyim. Bayağı arttı. Çok şiddet gören kadın çok neredeydi o? Çok olmadı yani ben evet çok olmadı. Benim bir komşum şiddet gördü yani bayağı bir eşinden tanıdığım. Salgın süreci zor geçti. Çünkü bütün artık erkeklerin birçoğu işi bıraktı kaldı ya eşiyle beraber. En azından kadın adam işe gitti mi eşe kadın evde rahat ediyordu. Kaç kişiden duydum ben işte biz sabah kalkıyoruz akşama kadar ayaktayız. Hiç işi bitiremiyoruz. Sürekli bir şeyler istiyorlar. Çay yapıyorsun, kahve yapıyorsun. Çay, yemeği yapıyorsun. Ardından meyveyi yiyorsun, tatlı. Yani sürekli ben diyor ayakta diyor bu şekilde yaşıyorum diyor. Ben hiç kendime zaman ayıramıyorum diyor. Yani dışarıya çıkan, dışarı zaten yok da. Kadın 5 dakika dinlenmeye zaman ayıramıyormuş kendini. Bu tarz şikayetler aldım ben, duydum yani. Var diyorlar. Olmuş o şey. Sıkıntılar bayağı yaşadılar kadınlar ya boşanma, dayak, ondan sonra ev şiddet çok yaşandı. Ya benim bulunduğum sokakta şu an öyle bir şey yok da duyuyoruz sadece hani bilgilendiriyorlar şurada olmuş falan diye. Şiddetin arttığı işte o boşanmaların arttığı. Ya sadece hani boşanmayla şeyle mesela kadına harçlık vermeden, para vermeden... O şekilde de baskı yapıyor. Sadece sözlü baskı yapıyor sözüyle, şunuyla, bunuyla. Sadece onlarla yetmiyor, yetinmiyor ki. Yani bir şekilde bir yerden kısıyor seni. Bir şekilde bir yerden vuruyor. Yani dayak atmıyorsa para vermiyor. Parayı veriyorsa dışarı bırakmıyor. Dışarı bırakıyorsa bu defa eğer kadın açılmak istiyorsa sen diyor kapanacaksın, düzgün giyineceksin. Giyimine, giyim kuşamına dikkat edeceksin. O bir şekilde yani seni bir yerden mahrum bırakıyor yani. Vallahi salgını ilk duyduğumda gerçekten çok korktum, böyle inanılmaz derecede korktum. Hani hemen gelecek de bize gelecek, hepimiz de öleceğiz. O yüzden çok korktum. Bir de eşim hani astım hastası olduğu için, astım KOAH hastası her şeyi. Dedi ki eğer bize gelirse kesinlikle gider yani adam. Bir şeyler olur diye. Bayağı tedirgin olduk evde. Çok psikolojik, ben bayağı psikolojimiz bozuldu. Ki ben yani o kadar da şey değilim yani, hani daha cesaretli olmama rağmen o derece beni etkiledi yani. Yani küçücük çocuklar bile işte artık korkuyordu yani kimseye yaklaşmak. Mesela ben oğlumu bakkala falan gönderemiyordum, gitmiyordu, ben dışarıya çıkmam diyordu. Korkuyordu, çocuk bile artık bayağı bir etkilenmişti yani bundan. Artık evin içinde temizlik yapmaktan ellerimiz şey oldu yani, böyle deterjandan, şundan bundan, sirkeden mahvolduk biz yani. Bayağı bir zor geçti süreç. Yani sadece hani bu benim kendi şahsımı olarak söylemiyorum. Ekonomik olaraktan, psikolojik olaraktan, geçim olaraktan, ne bileyim yani her türlü insanları bayağı bir şey yaptı yani, etkiledi. Çok etkiledi. Hala da devam ediyor yani. Ya bayağı bir boşluğa düşüyorsun böyle sürekli evde sıkıldım, bayağı bir sıkıldım. Sıkıcı geçti bayağı bir. Sonra biraz kitap okumaya karar verdik. Biraz kitapla falan işte zamanımız geçti. İşte telefonlarla, ailelerimizle, kardeşlerimle falan telefonla toplu bir şekilde, o şekilde görüşüyorduk. Bu şekilde geçti yani, öyle çok bir şey olmadı yani. Geçti dedim ya, çok ilk duyduğumuzda. Yani çok şahsım adına değil ama ülkem adına, dünya adına tabii ki her yerde barış olsun istiyor insan. Hani kadınların daha özgürce yaşadığı bir alan olsun, yer olsun, şiddet olmasın, ölüm olmasın. Yani belki şahsı adıma hiçbir şey istemem ben çok, genelde böyle toplum olarak. Yani ben de her insan gibi çocuğumun okumasını isterim, bir yere gelmesini, daha aydınlık bir ülkede yaşamasını isterim. Yani mesela biz iyi kötü bir şekilde yarısını güzel geçirdiysek de bu kalan yarısını ne geçireceğiz bilmiyorum. İyi kötü bir şekilde geçirdik. Ben çocuğumun daha aydınlık, daha güzel günlerde yaşamasını isterim çocuklarımın yani. Hani onların yarının ne olacağı meçhul, benim yarınımın da ne olacağı meçhul, ama ben ömrümün yarısını zaten iyi bir şekilde geçirmişim, iyi kötü bir şekilde geçirmişim. Ama onun öyle olmasını istemem yani. Daha kültürlü, daha dediğim gibi aydınlık, daha güzel günlerde yaşamasını isterim. Bütün insanların yani. Şiddetsiz, savaşsız bir ülke, dünya yani. Saçın iki kat merik, saçın iki kat, kes birini bana sat, kes birini bana sat. Merik o kaşları kara, merik o gözler ela hey. Merik o kaşları kara, merik o gözler ela hey. Kız annenden izin al, kız annenden izin al, bir gecede bizde kal, bir gecede bizde kal. Meriko kaşları kara, Meriko gözler ela hey.